Canlı,
güncel,
dost,
sırdaş.
TRT Trabzon Radyosu.
Yörenin gözü, kulağı, sesi.
TRT. Eskimeyen dostluk.
Ayşenur Koli var, ha geldik İstanbul'a dedi. Biliyorsunuz taşı toprağı altın olarak bilinir İstanbul'un. Ve onlarca yıldır akın akın insanımız İstanbul'a göç ediyor, ekmeğinin peşinde. Kimi mutlu oluyor, kimi mutsuz. Ama özellikle köyünden şehre gelenler ve büyük şehre gelenler bir şaşkınlık yaşıyorlar ister istemez. Farklı bir dünyadan farklı bir dünyaya geçiş yapıyorlar. Beraberinde de sorunlar yaşanıyor. Hem kendileri adına hem orada yaşayan insanlar adına. Kimi sorunlar yerel yönetimleri yakından ilgilendiriyor. Ulaşımla ilgili, altyapıyla ilgili sorunlar ve aynı zamanda beraberinde kültürel sorunlar da yaşanmıyor değil hani. Biz ona işaret edeceğiz sevgili dostlar. Programımızın geçtiğimiz dakikalarında bir projenin de özellikle köyden şehre göçü önleme amaçlı olduğunu, amaçlarından birinin bu olduğunu öğrenmiştik. Çoruh Nehri Havzası için başlatılan rehabilitasyon projesinin böyle bir misyonu da vardı. Telefon hattımızda bu kez 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinden bir değerli hocamız var. Öğretim üyesi Profesör Doktor Cevdet Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum.
Merhaba Esra Bey.
İyi misiniz?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkürler hocam. Biz de iyiyiz. Son yıllarda giderek hızlandı köyden şehre göç. Malumunuz istatistiki veriler de bunu gösteriyor. Evet şehirleşiyoruz ama şehirleşirken ne yazık ki bazı sorunlar da beraberinde geliyor. Ve biz kültürel yozlaşmayı ön plana çıkaralım istedik. Öncelikle köyden şehre göç etmek durumunda olan insanların durumundan biraz bahsedelim. Hangi düşünceler var kafalarında, neler yaşıyorlar? Sebep, ana sebep ekonomik midir daha ziyade?
Tabii ki. Şimdi kırdan kente göç Türkiye'nin bir gerçeği. Biz buna karşı değiliz. Durdurma imkanımız da yok. Bizim sıkıntımız kırdan kente göçü acaba kontrol edebilir miydik? Biraz daha kontrollü olsaydı hem şehirler rahat nefes alacaktı hem kırlar çok hızlı boşalmadığı için böyle bir kaos yaşamayacaktık. Evet. Hiçbir kaos yaşıyoruz. İşsizlik bir yandan, şehirlerdeki bu altyapı eksikliği bir yandan, köylerin boşalması bir yandan. Yani işi yönetemedik, organize edemedik. Bunlar bizi sıkıntıya soktu. Yoksa kırdan kente göç bir şekilde olacak. Ama keşke biraz daha yavaş olsaydı, biraz daha kontrollü olsaydı diyoruz.
Ve tabii bunun içinde bir belki seferberlik havasında hareket etmek gerekirdi diyorsunuz. Altyapısının hazırlanması lazımdı diyorsunuz.
İşte
o plan proje dahilinde gerçekleştirilseydi adım adım belki bu sorunlar yaşanmayacaktı diyorsunuz öyle mi?
Ama şimdi bu proje anlamında söylemiyorum. Yani bunun projesi yapılmaz. Projesi daha önce köy enstitüleriyle köylü köyde tutma projeleri yapıldı.
Evet.
Ama bu gerçekleşmedi. Çünkü kırda bir iticilik var.
Yani ne var kırda bir?
İticilik var.
İticilik ne anlamda iticiliğini nasıl kullanıyorsunuz? Hangi kavram?
Sıkıntısı. Efendim? İnsanlar daha iyi yaşamak istiyorlar. Evet. İnsanlar daha varlıklı olmak istiyor. Köy şartlarına ilahi nihayet katlanmak istemiyor. Dolayısıyla 8-5 mesaisi bir düşünürsek şehirdeki ücretli hayatı kırda böyle bir şey yok. Yani 24 saat neredeyse çalışmakla mükellefsiniz ve karşınızda da garantisi yok. Yani hatta şöyle söyler büyüklerimiz. Allah'a en çok inanan, en çok güvenen köylüdür. Çünkü ekiyor. Yağmur yağmazsa olmayacak. Evet. Yani şehirdeki ücretliler gibi değil. Ay sonunda maaş alma garantisi yok. Yani köyün böyle bir özelliği var.
Çalışmazsa aç kalacak, ölecek.
Tabii. Çalışmazsa aç kalacak. Ama öbür taraftan da çalışıyor fakat garantisi yok. Yani şimdiki sigortayı, efendim işte hibrit tohumları falan düşünmeyelim. Geçmişten baktığımızda tevekkül etmek zorunda. Yani elinden geleni yaptı, tevekkül edecek. Ama günümüzde bir de şehir hayatı var ki ay sonunda alacağınız parayı biliyorsunuz.
Evet.
Ve hayatını sona göre düzenleyebiliyorsunuz.
Evet. Şimdi 1950'li yıllarda daha ziyade biz göçün başladığını ve hız kazandığını biliyoruz. Doğru mudur efendim bilgiler?
Şimdi o doğru ama eksik bilgimiz de var. O
açalım konuda. Onu isterseniz.
1950'ye kadar köylü köyde tutmaya çalıştık.
Evet.
Ama 50'den itibaren tutamadık. Çünkü 50'de bir yandan demokratik hayata geçiş, bir yandan seçimler, yani bir özgürleşme ortamı oldu. Ve altyapı çalışmaları başladı. Benim babam Sinop'un köyünden Kars'a gitmiş. Orada Arpaçı üzerine köprü yapmış. Karayoluna çalışmaya başlamış. İlk defa köyden çıkıyor yani. Dolayısıyla bu altyapı çalışmaları, yol inşaatları, baraj inşaatları köylünün köyden çıkmasına vesile oldu. Daha sonra da bu göç hızlanarak devam etti. Yani 1950'ler Türkiye şartlarında çok önemli değişimlerin yaşandığı yıllar. Özellikle altyapı yatırımları, inşaat işlerinin artması kırsal nüfusu harekete geçirdi. Benim burada az önce iticilikten bahsettiğim kırdaki bu geçim sıkıntısı ve sıkışmışlık, yani kişi başına şu an toprakların azalması, bir yandan makinalaşma başladı. Bunlar itici hale getirirken kırı aynı zamanda şehri de çekici hale getirdi. Fakat Türkiye'nin Batı ülkelerinden farkı, Türkiye'deki şehirler kırdaki nüfusu çekmedi. Yani nasıl çekmedi? Batı'da sanayileşme sonucunda artan iş gücü talebine bağlı olarak kırdan kente göç oldu. Türkiye'de ise şehirlerde sanayileşme sonucu artan iş gücü talebine göre kırdaki nüfusu çekmedi. Tam tersi kır fazla nüfusunu itti. O nedenle şehirlerde işsizlik ortaya çıktı, altyapı problemleri ortaya çıktı, gecekondulaşma ortaya çıktı.
Evet.
Yani şimdi, Türkiye'deki şehirleşmeyi şöyle özetleyebiliriz.
Lütfen.
Kırın iticiliğinden çok, özür dilerim, şehrin çekiciliğinden çok kırın iticiliği dolayısıyla ortaya çıktı.
Evet. Ve fakat yapılan, gerçekleşen göçlerde ne yazık ki kalifiye olmayan, işinde uzman olmayan insanlar şehre geldiği için ciddi de bir kaos yaşandı. Yaşanmaya da devam ediliyor sanıyorum.
Çok
bu arada
konuya temas ettiniz. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Hemen onu açmak istiyorum.
Lütfen açın.
Şimdi kırdan şehire gelen insan kalifiye değil. Tam tersi. Dört dörtlük bir insan. Nasıl mı? Kırdayken dört dörtlük. Yani kırdaki insan ne zaman ekileceğini biliyor, ne zaman bitireceğini biliyor, hayvan doğurtmasını biliyor, yaşatmasını biliyor, efendim konserve yapmasını biliyor, turşu yapmasını, aklınıza gelebilecek kırsal hayatta, hayatta kalabilmek evet, ne gerekiyorsa bütün beceriye sahip. Şehre geldiği anda sudan çıkmış balığa dönüyor. Hiçbir mesleği yok yani kırla ilgili. Çünkü yapacağı oradaki kırdaki uğraşın hiçbir şehirde karşılığı yok. Öyle olunca sudan çıkmış balık gibi şehirde yapayalnız kaldı. Ve sonra bireyler kendilerini toparladılar. Gamek, ilmek, yani sonu mekle biten bir sürü kurslar açıldı. Meslek edinimi kursları. Niçin? Köyden gelenlerin şehre adaptasyonu için. Şimdi 30 yaşındaki, 40 yaşındaki insana ne öğretebiliriz?
Tabii.
Dolayısıyla o zaman inşaat işlerine kaldı. Yani beden gücüyle çalışmak zorunda kaldılar. O da düşük gelir demek. İklim şartlarına uyum demek. Dolayısıyla bunlar düşük gelir, gecekondulaşmayı. Çünkü düşük gelir.
Besledi, tetikledi.
Tetikledi, birbirini tetikledi.
Tabii. Sosyal barışın sağlanması için de şüphesiz devlet burada harekete geçmiş olmalı. Meslek edindirme kurslarının altında da o var. Karnını doyurmak durumunda köyden gelen evet, insanların da. Aksi takdirde kaos, terör yaşanacak belki de. Yani evet, itiş kakış olacak. Mutlu olmayan insan, çevresiyle kendisiyle barışık olmayan insan zarar verecek topluma.
İşte burada konumuzun başlığına geliyoruz. Bu kültürel yozlaşma evet, nasıl etkiledi? Yani kırda dayanışma içinde, fakirse bile, açsa bile dayanışma içinde karnını doyurabilir, kulübüsü komşusu sayesinde ayakta kalabilirdi. Yani komşu komşunun külüne muhtaç ama bu kült temin edilebilirdi. Evet. Ben çocukluğumda köyde hatırlıyorum, şişeyle yağ ödünç alınır verilirdi. Evet. Hakikaten soba kürenin içinde ateş getirilip götürülürdü.
Ya.
Tutuşturmak için komşu.
Ama şehirde bu yok.
Yani yok. Şimdi aynı apartmanda bir yalnızlık var.
Ya.
İşte yozlaşmadan şu anda bizim çözüm aramamız gereken ve mutlaka acilen çözüm bulmamız gereken husus bu.
Evet.
Kırsal kesimde insanlar dayanışma içinde kendi varlığını ortaya koyup yalnızlık duygusu hissettiğinde insanlarla, komşusuyla, diğer akrabalarıyla bu yalnızlığı giderirken burada cenazeyi, düğünü evet, hepsini bir arada düşünelim. Yani yalnız kalmıyor. Ama şehirde yalnız kalma ihtimali çok yüksek.
İmecemiz vardır daha mesela yok, köylerde. Ortak işi kotarırız. Zor evet, gününde evet, insanlar bir araya gelirler. Ev mi yapılacak? Hep beraber yapılır.
Evet, evet.
Cenaze mi kaldırılacak? Hep beraber kaldırılır.
Ceza Bey, çok
ama güzel, şehirde bu yok.
Yok. Ama başka bir şey var. Şimdi benim buradan üzerine durduğum konu, yani biz sorunları tespit etmek durumunda değiliz. Tespitin yan üzerine biz öneri de getirmek zorundayız.
Tabii. Onu, önerilerinizi alacağım ben zaten. Tabii, ama önce bir fotoğrafı çekelim ki dedim hocam.
Tabii.
Yani bir resmi görelim en azından.
İmece'den bahsedeyim. İmece dediniz, imeceden bahsedeyim.
Tabii.
İmece köyde ortak iş yapma becerisi. Yani gücünüz yetmediği zaman çağırıyorsunuz arkadaşlarınızı, dostlarınızı, köylü arkadaşlarınızı, köydeki insanları. Onlar size yardım ediyor. Siz de onlara yardım ediyorsunuz. Az önce ifade ettiniz. Ev yaparken, tarla sürerken vesaire. Hatta düğünde dernek.
Tabii.
Yine köylerimizde kilo ile, kilo değil, ölçen yoktu zaten. Süt yardımı yapılırdı düğün sahibine. Yani o kadar misafir ağırlayamayacağına göre buğday yardımı yapılırdı. Ekmek yardımı yapılırdı. Yani sadece maddi değil, her şekilde onun işini, başarmasını sağlanırdı. Şimdi buna imece kültürü diyoruz. Bunun şehirdeki karşılığı ne olmalı? Şirket kültürü. Yani ortak iş yapma. Peki biz bu şehirde gerçekleştirebildik mi? Şu anda ayakta kalan şirketler aile şirketleri. Ortak iş yapamıyoruz. Ya. Bu beceriyi şehre taşıyamadık mesela.
Ve tabii insanlar mutsuz.
Mutsuz.
Şehirde yani, özellikle köyden şehre gelen insanlar mutsuz. Kültürel yozlaşma da burada tam karşımıza çıkıyor sanıyorum. Evet. Bir yabancılaşma hali. Ve sonrasında şehirlerde Trabzonlular Mahallesi, Sivaslılar evet. Mahallesi, Erzincanlılar Mahalleleri kurulmaya başlıyor.
Şimdi o konu da çok güzel bir konuya temas ettiniz, tekrar söylüyorum. Şimdi hükümetimiz, devletimiz artan uyuşturucu bağımlılığı, sokaktaki sıkıntılar vesaire nedeniyle mahalleye dönüş yapmak istiyor. Yani mahalle kültürüne dönüş yapmak istiyor. Şimdi mahalle kültürü dediğimiz olay, o dediğiniz olayla alakalı. Yani Kırdan kenti göç sürecinde hısımlık, akrabalık bağları da rol oynadığı için işte Trabzon'dan gidenler İstanbul'da belli yerlere yerleşti. Samsun'a giden belli yerlere yerleşti. Bunu anlamanın en kolay yolu, öğrencilerime de tavsiye ediyorum ben derslerimde. O şehirden giden otobüslerin yazıhanelerin nerede olduğuna bakın diyorum. Yani İstanbul'da yazıhaneyi nereye açmışsa o şehrin insanı oralarda toplanmıştır. Yani biletin üzerinde var zaten. Nerede bilet satış kişisi varsa, yani bürosu, orada yoğunlaşmıştır. Mahalleler ortaya çıktı. Şimdi bu mahalleden kastımız da bu şehirdeki mahalle eski mahalleye benzemiyor. Birbirine kefil olan, birbirini tanıyan mahalle değil. Mahallenin ölçüsünü küçültmemiz lazım. İstanbul'daki devasa boyutlarda 100 bin, 200 bin kişilik mahalleler var. Şimdi biz tekrar mahalleye, mahalle okuluna, mahalle mektebine, efendim mahalle kültürüne, mahalle camiine dönmek istediğimizde mahallemizdeki kötülükleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Yardımlaşma kültürünün, yaşlıların efendim ilgisizliğini vesaire ortadan kaldırmak, onlarla haşır neşir olmak, çocuklarımıza göz kulak olmak, mahallede yabancıları, teröristi barındırmamak gibi tekrar mahalleye dönmek istiyoruz. Fakat burada karşımıza başka bir şey çıkıyor. Çağdaş hayat mahalle baskısını reddediyor. Ve mahalle baskısını reddettiği için bu sefer mahallede bir arada olan insanlar ikinci nesil, üçüncü nesil olduğunda oradan kaçmak istiyor. Mahalle baskısı hissetmemek için. Başka evet. bir alana, sitelere geçiş var. Ve böylece isteyerek yalnızlaşıyor. İsteyerek. Yani bu ayrı bir travmaya yol açacak ileride.
Evet.
Nasıl isteyerek oluyor? Siteye göçüyor. Sitenin kapısında güvenlik var. Rahleten kimse oraya girmeyecek sözde güvenlik açısından. Ama komşusu da gelmek istemiyor artık. O diyor statü atladı. Seviye atladı. Yani kapısından girerken güvenlikçi soruyor nereye gidiyorsun? Benim ne işim var orada diyor. Yani aslında yalnızlığı da tercih etmiş oluyor.
Eyvallah. Şimdi bazen de kimi alanlar şehrin içinde kalıyor köyken. Mesela Keklikpınarı evet. diye bir yer var Ankara'da. Evet. Bir dönem orası köy kırsaldı. Ankara'nın kırsalıydı. Evet. Sonradan kat karşılığında yöre insanı verdi arazilerini. Binalar yapıldı devasa. O binalarda oturmaya başladılar ama binaların girişinde yine tavuklar besleniyordu. Halılar binanın girişinde yine hortumlardan akıtılan sularla yıkatılıyordu. Yani kültür bırakılmıyor kolay kolay. Geleneksel uygulamalar bırakılmıyor herhalde. Bunun için ne yapılması gerektiğini de soracağız size ama Sayın Yılmaz, bazen de bir dönemde 60'lı yıllar ekmeğini çok uzaklarda aramak durumunda kaldı insanımız. İşte evet. Almancı oldular mesela.
Evet.
Avrupa'nın farklı ülkelerine gidip çalıştılar. Hem de çok ağır şartlarda çalışmak zorunda evet. kaldılar. Orada durum nedir? Orada da aynı sorunlar yaşandı mı? Bizde yaşandığı gibi, şehirlerde yaşandığı gibi.
Tabii oradaki süreç biraz daha farklı. Bu sefer tabii sizinle daha önce bu konuyu konuşmadık ama ilginç bir noktaya temas ettiniz. Çünkü yurt dışına göç benim doktora tezim.
Öyle mi? Çok güzel.
Evet. Şimdi babam da 1962'de Almanya'ya gitti. Dolayısıyla benden başka şu anda herkes yurt dışında. Benim ailemden.
Evet.
O süreci çok iyi biliyorum, araştırdım. Tabii ilk gittiklerinde yalnızlık çektiler. Sonra bir süre sonra yaklaşık 7-8 yıl geçtikten sonra bu istekle akrabalarını yanlarına çektiler. Almanlar burada uyanık davrandılar. Dediler tek tek bunlarla uğraşmayalım.
Evet.
Bunlar birbirini çağırsınlar. Ben de bunların yükünü taşımayayım. Birbirinin yükünü taşısınlar. İstek yaparak gruplar oluşturmaya başladılar. Derken 73'e kadar problem yoktu. Çünkü hayımlarda kalıyorlardı. Para kazanan dönüyordu. Kazanamayan kalıyordu. Enerji krizinden sonra dönüş olmadı. Başka problemler çıktı ve ailelerin göçü başladı. İşte o zaman problem başladı. Yani 73 ile 80 arası Almanya ailelerin göçüdür. Eşler, çocuklar Almanya'ya gitmeye başladılar. O süreç çok sıkıntılı ve sancılı geçti. Çok küçük odalarda ben gittim gördüm. Yani bir katta 4 aile oturuyor. Ortak tuvalet kullanıyor, ortak banyo kullanıyorlar. Ve bir aile, çoluk çocuk bir odada olan sayısız aile tanıdım ben. Bunun çok tabii vahim sonuçları da oldu. Para kazanacağız diye çok uğraştılar. Ve bu parayı da Türkiye'ye göndermek için çok çabaladılar. Yani o konu inanın üzerinde çok durulması gereken bir konu. Bazen köylere yapılan, Trabzon'da çok yaygın bu, 3-4 katlı binaları görünce köylerde bir kısım insanlar diyorlar ki ya yazık değil mi buralara bunları yatırdınız falan.
Yeah.
Ben de diyorum ki ya o zaman yazıktı ama şimdi yazık değil diyorum. Niye? Çünkü o bir 3 katlı evi bitirebilmek için her yıl izine geliyorlardı. Yeah. Her yıl bir minibüsün içinde çoluk çocuk geliyorlardı. Bir arada olmak zorundaydılar. Ve kültür aktarımı gerçekleşiyordu.
Evet.
Şimdi köydeki ev yapan da yok, köye gelen de yok, tamam. Türkiye'ye yatırım yapan da yok. Tamamen bireyselleştiler ve hızla oradaki kültüre adapte oldular. Türk kültürüne uzaklaştılar.
Türk kültüründen mesela, olabildiğince uzaklaştılar.
Tabii, çünkü orada mahalle baskısı var. Dolayısıyla tabii. Orada uzaklaştılar. Bu sefer cemaatleşelim istedik. Yani bir arada olsunlar. Çünkü ilk giden Türkler cemaatleştiler.
Tabii.
Domuz yemedikleri için et kesmek
evet.
Gibi. Cemaati ila dini anlamda kullanmıyorum.
Yani tabii, tabii.
Grup kültür olarak kullanıyorum. Cumaları kılmak için bayramlar camiler oluşturmaya başladılar. Helal yemek derdine düştüler. Hı hı. Helal yemek, helal gıda onları Türk bakkalı, Türk market derken ticareti de itti. Dolayısıyla bir Almanya'ya has bir yapı ortaya çıktı. Fakat daha sonra oradaki bireysellik öne çıkınca çocuklar koptu. Evet. Ben de diyorum ki yani köye gelip giderken o çocukları tanıyorlar. Hatırlayın 80'li yıllarda
tabii, tabii.
Gelip gelin alıp gidiyorlardı. Oğlan kızla kız şeyle erkekle Almanya'dan gelen. Böylece Almanya'daki Türk kız olsun erkek olsun köyden birisi evlendiğinde kültür devam ediyordu.
Evet.
Şimdi o bağ da koptu. Almanlar koptu. Uyandılar tabii asimile edemeyince. Önce dil şartı getirdiler. Sonra Almanya'da yaşama şartı getirdiler. Birçok şart getirerek bu evliliği bitirdiler. Evet. Oradakiler şu anda evleniyorlar. Dolayısıyla
ve geleneksel akışı da bozdular tabii.
Bozdu tabii. Yani orada artık daha kötü bir şey söyleyeyim. Daha korkunç, daha enteresan bir şey. O da nedir? Almanlar yıllarca herkes hatırlayacak asimilasyondan çok söz ettiler.
Evet.
Asimile edemedik diye canları çıktı adamların.
Evet.
Ama sonra Türk çocuklarını kindergarten dedikleri anaokullarını aldıktan itibaren ya. Hiç bak o sözü söylemiyorlar.
Tabii ana dili Almanca olmaya başladığı andan itibaren çocukların olabilir. Kültürleri de Türk kültüründen bakın, uzaklaştı. Alman kültürü oldu.
Şu anda hiç duyuyor musunuz asimilasyon falan?
Hayır hayır hayır. Çünkü amaca ulaşıldı galiba orada.
Amaca ulaştı.
Değil mi?
Bu şekilde.
Peki. Sayın Yılmaz tabii çözüm önerilerini de alacağız ama biliyorsunuz Ferdi Tayfur bir beste yapmıştı. Hadi gel köyümüze geri dönelim diye devam eden. O bir temenniydi aslında sanıyorum. Türkülere, şarkılara da konu oldu. Gerçekten köye geri dönmek mi gerekir? Orada devletin daha etkin çalışmalar yapması mı gerekir? Yoksa hali hazırda süreç devam ediyor artık başlamıştır. Geri döndüremeyiz. Şehirleşen köylülerin adaptasyonu için bir proje mi hayata geçirilmeli? Ne yapmak lazım?
Şimdi bu Trabzon Radyosu'nda geçen yıl da sohbetlerimiz olmuştu. Karadeniz'den göçü nasıl önleyebiliriz?
Evet.
Ya da ne tür bir süreçten geçmeliyiz? Hatta bu basınları yer aldı. Ordu'ya Hamlet modeli gibi başlıklar altında yer aldım. Bizim şu anda en büyük derdimiz köyler küçülmekte. Yani nüfus olarak. Şimdi kritik bir eşik var. Daha önce bahsettim. 250 nüfus kritik eşik. Köyün nüfusu 250'nin altına düştüğü anda dolmuş. Çalışmaz oluyor, bakkal kapanıyor, okul kapanıyor.
Sağlık ocağı kapanıyor.
Hepsi kapanıyor. Dolayısıyla bir de Karadeniz'deki dağınık yerleşmeyi düşünürseniz bunun artık bir sürdürülebilir hali yok. Şimdi bizim en büyük derdimiz, devletimizin de çabalarının belki odak noktası şu olmalı. Mevcut kırsal nüfusu yerinde tutalım. Yani göçü önleyemeyiz ama yavaşlatabiliriz. Bu mevcut kırsal nüfusun bir kısmını köyde tutabilirsek yarın şehirde barınamayıp ya da başka fikirlerle, kırsal üretim amacıyla başka fikirlerle köye dönecek olanlar köyde birilerini bulmalı. Eğer bu bağ kurulamazsa köy tamamen terk edilmiş olacak. Şu anda büyük ölçüde terk edilecek. Çünkü yazın geliyorlar, kışın gidiyorlar.
Doğru.
Buna köylü nüfus diyemeyiz. Bu tüketici nüfus. Bizim köylü nüfustan kastımız üreticiyi kastediyoruz. Yani üretmeye devam edecek olan. Yoksa emekli olmuş gelmiş, hatta vatandaş onu kınıyor, daha ne çalışıyorsun falan diyor. Yani bize üretici köylü lazım. Şu anda bizim problemimiz bu. Devletimiz de bu konuda teşvikler, krediler veriyor ama esas önemli olan bir başka husus daha var.
Nedir o?
Köydeki aktif nüfus var. Hmm. Yoksa pasif nüfus. Yani kredi almış, becerememiş. İşte her türlü yardımı yapıyorsunuz, çarkı çeviremiyor. Yani işletme mezunu değil ki bu adam. Yani bir de aktif nüfus. Kırdan kente göçte ilk gidenler aktif nüfustur. Kalan nüfus pasif nüfustur. Bu nedenle kırda biz sadece kırdaki nüfusun bir kısmını tutmak değil, bunun için de aktif nüfus tutacağız ki bugün hayvancılık için, başka şeyler için kırsal üretimi arttırmak istediğimizde muhataplarımız onlar olsun. Yani kime kredi vereceksiniz köyde? Bunu yapamadığınız takdirde büyük şirketler gelecekler.
Devreye giriyor.
Maydanozu 1 liraya, bir bağ maydanozu 1 liraya yerken herhangi A şirketi o maydanoz 10 paketi yerleştirecek. Birer liradan 10 liraya bize satacak kuruturttan.
Tabii.
Biz oraya doğru gidiyoruz. Fakat Türkiye toprakları büyük şirketlerin büyük işletmeler kurmasına müsait değil. Çok parçalı, çok küçük, engebeli. Dolayısıyla bu durumda kırlar atıl kalacak. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bizim şu anda kırdaki kalan bir kısım nüfusu, benim acizane önerim sabit gelir. En son yazdığım makalede bunu ele aldım.
Ne demek o sabit gelir?
Sabit gelir verelim. Şu anda.
Düzenli olarak maaşa mı bağlayalım köyde kalanları?
Evet. Neden? Çünkü daha önce köyde o dayanışma vardı, şu vardı, bu vardı dedik ama başka bir şey daha vardı. Trabzon'da tütün var. Efendim Bafra'da tütün var. İşte oradaki kilosunda fındık var. Hayat tütün ve fındık üzerine kuruluydu. Eylül'de bunları sattığı zaman borcunu ödeyecekti. Ve bir yıl boyunca bu aldıklarını yazdırma imkanına sahipti. Ve hesapta baş fiyat verildiğinde, fındıktan para alındığında, tütünün parası alındığında borçlar ödenecek, çocuk evlendirilecek, eve kat çıkılacak. Hayat buydu.
Tabii.
Dolayısıyla bir yılda aldığınız ücret, yani bir kere aldığınız ücret, bir yılın karşılığıydı. Şimdi öyle değil. İnternet parasını aylık ödeyeceksiniz, elektrik parasını aylık ödeyeceksiniz, kredi çektiyse aylık ödeyeceksiniz ve sizin her ay kesinlikle sabit gelire ihtiyacınız var köylü olarak. Şehirden bahsetmiyorum, köyden bahsediyorum şu anda. Ve o yüzden şehirlerin çıkışında köylere giden yollar üzerinde şu anda fatura ödeme noktaları ortaya çıktı bakkallarda.
Evet.
Fatura ödeme noktası, köylü için bu.
Evet.
Şimdi nedir? Ben de diyorum ki en az 500 lirası olacak ki bu kişinin faize girmeden bunları ödesin. İşte biz kırsal kesimde ben üretim yapmaya devam etmek istiyorum diyen kişileri tespit edip böyle rastgele gelir falan değil, tarla üzerinden değil. Kırda kalmak isteyen, bu hayatı sürdürmek isteyenlere biz 500 liralık nakit desteği sağladığımızda yine çalışsın karşılığında onu köyde tutma şansımız var.
Evet.
Aksi takdirde çocuğun okul taksiti ödenecek, o olacak, bu olacak, dershane parası vesaire.
Tamam.
Onu nasıl tutabiliriz?
Tabii. Belki hayata yani geçer bu öneriniz. Siyasi partiler de belki alırlar programlarına.
Umarım
diye düşünüyorum.
Alırlar.
Hükümetimiz belki bu konuda bir adım atar. Evet. Ve bir an önce durdurulması gerekiyor değil mi? Dur denmesi lazım.
Bu 500 lira desteği zaten biz veriyoruz.
Tabii.
Yeşil kart üzerinden veriyoruz.
Tabii.
Yani bu 500 lira geçiyor zaten. Öyle ya da böyle. Yani onu gelir sitesine tabi tutuyoruz. Hiçbir geliri gözükmüyor.
Ha.
Vesaire. Sigortasını falan ödüyoruz. Bunu sabit bağladığımız zaman o zaman diyeceğiz ki tamam köyde misin? Köydeyim. O zaman üstüne ne çalışırsan senin.
İşe yarar diyorsunuz değil mi?
Ben yarar diyorum.
İşe yarar yani diyorsunuz.
Bu sabit gelir şu anda araştırmalarımda, anketlerimde. Yani kırda peki bu vatandaş normalde köyde 3 tane hayvan beslese
evet.
Toplamda 5 bin liradan 15 bin lira kazanıyor. Böyle teorik gidelim.
Evet.
12 aya böldüğümüzde 1500 lira düşer. Peki şehirdeki 1600-1700 lira asgari ücretteki yarısı kiraya gidiyor. Niye razı?
Tabii.
Niye razı? Yani ona razı çünkü sabit gelir, ayın sonunda alacağı para belli.
Tabii. Şehirlerin yükünü de böylece azaltmış oluruz.
Gayet
yerel yönetimlerin yani, elini de sanıyorum güçlendirmiş oluruz değil mi?
Sez abi başka bir problem var. Şu anda şehirlere uyum sağlayamayan köylülerimiz var.
Ya.
Yani köy özlemiyle yaşayan.
Tabii.
Bunlar bir şekilde pasifize olacak. Biz şu anda henüz asimile olmamış şehir tarafından...
Yutulmamış belki.
İnsanları evet. Geri getirebiliriz bu yolla.
Tabii.
Şehri gördü, baktık orası ona göre değil. Bunu köye çekebiliriz. Ama iki nesil sonra, bir nesil sonra köyü evet. Hiç tanımayacak, nasıl gelsin?
Eyvallah.
Esas köy o zaman bitecek.
Çok önemli bilgiler aldık sizden. Kültürel yozlaşmayı aslında konuşacağız demiştik ama çok geniş bir perspektiften değerlendirdiniz göç olgusunu. Sayın Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Önerilerinizle birlikte hem de bizimle birlikte oldunuz.
Ben de çok teşekkür ederim. Dinleyicilerine saygıyla sunarım.
Sağ olun efendim. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda da. Sevgili dostlar, göçün en önemli unsurlarından biri, yansımalarından biri kültürel yozlaşma. Bu konu merkezli konuştuk ama dediğimiz gibi ayrıntılı bilgiler aldık değerli konuğumuzdan.